Ateşten gömlek. Halide Edip adı var.
Ayrım 3.
4 Teşri Nisan 337. Gök kurşini. Başım biraz yorgun ve içim titriyor. Gök ziyasını benim için kısmış gibi içimde dinlenmek ihtiyacı var. İçimde hafif gıcıklayıcı bir tebessüm var. Şimdi İstanbul'un mütarekeden sonraki ilk günlerini düşünüyorum. Meserret kıraathanesindekiler bir gün bizim eve toplanmış, propaganda cereyanına bizim de yardım etmemize karar vermişler. Cemal ateşli ve samimi ruhuyla buna çok inananlardan olmuştu. İhsan daha bedbin, yalnız silah arkadaşlarının yaptığını yapıyordu. Propagandayı milli derdimizin en büyük devası telakki ediyorduk. Buna Babe Ali'nin köhne daireleri, hatta şehzadeler ve padişah bile inanmış, ittihatçı, itilafçı bütün bir millet propagandaya atılmıştı. Titreyerek hatırlarım, dünyanın bütün insanlığı birdenbire alnımıza kötü, karanlık bir damga yapıştırmıştı. Ermeni kıtalini yapan ve medeniyet düşmanı Almanlarla teşriki mesai eden medeniyet düşmanları bizdik. Zalim, barbar ve insaniyetin ortadan kaldırılması lazım gelen insanlar bizdik. Bizde yeis filan yoktu. Çocuk gibi yepyeni, taptaze ruhlarımızla medeni dünyanın bu fikrini tahsis etmeye karar vermiştik. Zalim olmadığımızı, söylenen şeylerin yalan olduğunu ispat eder etmez Avrupa hakkımızı teslim edecekti. Hem hakkımızı teslim edecekti, hem hakkımızı mütevazi ve şayanı kabul bir şekle sokmuştuk. Gazeteler, risaleler, makaleler neşredecek, tercüme edip Avrupa'ya gönderecektik. Sonra Türk gençliği bunu İstanbul'a giren ecnebilere anlatacaktı. Her genç ecnebi muhabirlerini arıyor, her kadın kocasının, kardeşinin davet ettiği ecnebilere bu hakikatleri anlatıyor. İstanbul birbirine muhalif düşman anasırıyla hep bunu yapıyordu. Şişli'de bu propagandaları yapan salonların başında annemin salonu vardı. Onun yaşlı başlı ve şayanı hürmet bir hanım olması salonunu bu işler için müsait bir hale sokuyordu. Bütün Darülfünun gençleri, birçok zabit, bütün Türk ocağı bununla meşgul. İhsan, Cemal, ben hep bu işteyiz. Benim hariciyedeki mevkimden istifade ediliyor. Bana iyi lisan bildiğim için bir nevi mümtaz insan diye bakıyorlar. Kimse hepimizin ne kadar çocuk ve gülünç olduğumuzun farkında değil. Fırsatlı fırsatsız zehirlerini akıtan matbuat bu noktada müttehit. Yalnız içimizde ırkan Türk olmadığını mütarekeden sonra gelen bir nevi ilhamla anlayanlar bu işe dahil olmuyorlar. Onlar Ermeni ve Rum kardeşleriyle beraber. Onlar da başka bir propaganda oyununda. Her evde, her içtimada bundan bahsediliyor. Bugünlerde dikkatle bakınca görüyorum ki bunları başkaları için değil, kendimiz için yaptık. Kendi içimizde kaynadık. Yoksa Fransızca, İngilizce neşriyat değil Avrupa'da, İstanbul'da bile lehimizde olursa intişar edemiyordu. Böyle olduğu halde bile bu makaleler dişleri dökülmüş, ihtiyar ağızlar gibi delik deşik çıkıyorlar. Fakat bizim grup bu tarzda hareket etmeyecek, vakur, haysiyetli bir propaganda yapacaktı. Kendi kendimize yüzümüze hata, cinayet diye attıkları şeylerin daha fenalarını onların yapmış olduklarını söyledikten sonra güya dünya bütün dediğimizi işitmiş ve bize hak vermiş gibi sakin ayrılıyorduk. Davamızın, hakkımızın kuvvetini hissettikçe bunu herkes anladı gibi hissediyorduk. Belki bu deruni çocuk propagandasının en güzel yeri burasıdır. Çünkü İstiklal Harbi'nde çektiklerimizi çekmek ihtiyari bir şehadete atılmak için en evvel kendimiz kendimize inanmaya muhtaçtık. İstanbul'un bir tarafı kangren olmuş bir milletin kalbi gibi cerahat saçarak akıyor, bir tarafı genç, muhal hayallere iman etmiş, yepyeni çocuklar gibi konuşuyor, bütün yanıyla bu yeni ve müstakbel dünya rüyasıyla yaşıyor. Şişli Han'ın propagandasını Rodoslular idare eder. Bunlar lisan bilirler, alafrangadırlar. En büyüklerini Ankara'nın Kurşuni ufkunda hala hatırlıyorum. Uzun, kavi, iyi giymiş, canlı bir hanımdır. Siyah gözlüdür. Pembe, keskin atlı bir yüzü vardır. Muntazam açık kanatlı burnu, daima etrafında üstüne atılacak hafif kalpli iddiatçı kadın avı koklar. Kendisi şiddetli ve samimiyetle iddiatçı düşmanıdır. Bu ihtirasında bazen insani bir samimiyet vardır. Vapurda, salonda, her yerde aynı facia tavrıyla konuşur. İster iki kişilik küçük bir oda, ister yüz kişilik bir içtima salonu olsun, daima aynı vaziyet, aynı ses. Otomobilde giderken keskin ve güzel yüzünü yandan bazen görürüm. Hep aynı ihtizaz ve ihtilaçla belki içinden iddiaçılara lanet eden, onları makineli bir çekiç gibi mütemadiyen vuran Nutku bir an durmaz. Bizim salonda bir gün onu yüzleri hayli mahzun bir iddiaçı hanımlardan müteşekkil grup arasında buldum. Bağıra bağıra, sizin paşanızın sakalından tutup direğe bağlayıp diri diri yakacağız. Sizin beylerin azalarını birer birer koparacağız. Hele sizin paşa yok mu? Ağzına kurşun akıtacağız. Yok hanımlar, artık devriniz geçti. Köprü başına sehpaları biz de kuralım, diyordu. Bunun gibi daha hatırlayamadığım bir takım korkunç şeyler bulup bu zavallı kadınların kocalarına tatbik edeceğini anlatıyordu. Bütün bu şifahi zulmüne, gadrine rağmen etrafında Şişli hanımlarından müteşekkil bir taassup alayı vardı. Hele iddiaçıların zayıf kalpli olan kadınlarından bazıları, iddiaçı olduğumuz belli olmasın diye o sesini yükselttikçe onun etrafından ayrılmıyorlardı. Sonraları düşündüm. Bunları bir araya toplayan bir Şişli ve hanımları bağı vardır. Çünkü İstanbul tamamen başka bir kadın dünyasıydı ve onun propagandası başka surette tecelli ediyordu. Bütün Şişli, Salime Hanım başta olmak üzere İstanbul kadınlığının yapacağı propagandaya darbe indirmek için sinirleri kopacak gibi gergin beklerlerdi. Beni ve İhsan'ı lakayt bırakan Salime Hanım'ın cemali azim bir tesir oldu. Biz o söylerken sigara içerdik. O mavi gözlerinin en çocuk samimiyetiyle dinlerdi. Fazla bir azapla çırpınırken o hüküm ile dinler, saatlerce münakaşa eder, bazen kavga eder gibi olurlar fakat çok sürmez barışırlar. Salime Hanım'ın yegane tahammül ettiği iddiaçı da Cemal'dir. Çünkü Cemal de bir nevi iddiaçıdır. Köprünün öbür tarafında da bir hanım faaliyeti vardır. Orada daha genç, daha yeni bir kadın unsuru, darülfununular, genç muallimler, genç şairler çalışır. Onlar bu tarafla meşgul değildirler. Kendi taraflarında da genç olmayan kadın unsuruna o kadar ehemmiyet vermezler. Yalnız şekli muhafaza için pek genç olmayanları zaman zaman aralarına çağırırlar. Darülfunun salonunda, Türk Ocağı'nda fesli, çarşaflı daimi bir faaliyet vardır. O genç ne pembe dudaklı, ateşin gözlü talebeler, ne uzun ökçeli zarif muallimler vardır. Fakat ne yapsalar bu taraf için hepsi yaya ve alaturkadırlar. Onlar bir gün sefaretlerden birine, Türk davası lehine bir muhtıra gönderseler, bu taraf hemen en köhnü hariciye memuru hanımlarından, en şık ve en iyi Fransızca söyleyenlerine kadar mükemmel bir muhalif heyetle muhalif bir muhtıra yapar, gönderirler. Bunlar Türkiye'nin asil kadınları diye imza ederler, her zaman itilaf devletlerine sadık kalan Alman aleyhtarı kadınlar, o pespayı mağlukların dediklerini siyasi noktalarla tekzip ederler. Her zaman bir müsamere öteden, bir müsamere beriden olur, bir muhtıra oradan, bir tane buradan çıkar. Bunların arasında ecnebi anısırı mebzuldür. Öteki İstanbul genç kadınlığına gelince, onlar sefaretleri muhtıra götürmenin haricinde Frenklerle pek temas etmezler. Bu daha ziyade kendi kendisini ikna ile meşgul fakat daha genç ve canlı bir alemdir. İstanbul tarafı ihsana mütemayildir. Bu çok tezat yapan bir şeydir fakat öyledir. Sefaretlere giderken biraz yadırgadıkları için hiç olmazsa kapısına kadar ihsanın kendilerine refakat etmesini rica ederler. Ekseri öteki İstanbul hanımlarını sefarete götüren İhsan, Cemal'i Salime kadının rakip heyetiyle görür. İki genç karşı karşıya gelince ikisinin de dudaklarında ince bir tebessüm hasıl olur. Fakat siyasetine seviye ait mesailden dolayı selamlaşmazlar. Cemal bu işte samimidir. Misyoner bir ruhla bu Şişli tarafını daha milli düşündürmeye çalışır. İhsan ötekileri sadece daha milli bulduğu için iltizam eder. Belki de sinsi mahlukun bunda hissi bir zevk payı vardır. Ne samimi, ne garip ve ne yepyeni bir İstanbul gençliği hasıl oluvermişti. Bugün bakıyorum da Ali Kemal Bey'in makalelerini yaşayan Salime Hanım'la, memleketin muazzam davasını nutukla, içtima ile halle kalkışan saf çocukları o kadar muhabbet ve şefkatle düşünüyorum ki. O zaman güler, bundan bir şey çıkmaz derdim. Halbuki bu mizahi bir resmi geçit gibi başlayan İstanbul propagandasından ne kanlı ve ne muazzam bir sahne çıktı. İzmir Kızı 5 Teşri Nisan'ı 337. İzmir'in işgalini evvela Cemal haber aldı. Şayan hayret bir metanet gösteriyordu. İki gün namütenahi propaganda cemiyetlerine devam etti. Fakat Ayşe'den haberi almak için yanıyor, her gün telgrafhaneye gidip geliyordu. 5 gün sonra bir sabah ben kalkmadan yatak odama İhsan geldi. Hizmetçi gelip haber bile vermemişti. Yüzü perişandı. Peyami dedi. Mukbil Bey'i Yunanlılar parçalamış, oğlu Hasan'a bir kurşun isabet etmiş, ölmüş. Ayşe Hanım yaralıymış. Çiftlikten İzmir'de bir İtalyan aileye iltica etmiş. Dün İzmir'den kaçıp gelen bir genç zabit haber verdi. Bunu Cemal'e nasıl söylemeli? Yataktan fırladım, indim. Cemal'in kalkıp gelmesinden korkmuş gibi kapıyı kilitledim. Bir sigara yaktım, oturdum. Ne yapmalı? Ya Rabbim ne yapmalı? İhsan dedim. Cemal kalkmadan buradan çıkıp gidelim. Onun bunu yabancılardan haber alması daha iyi olur. O akşam Cemal'in yatağını benim yatağımın karşısına taşıdım. Kapıyı kapadım, yanında oturdum. Kimseyi, hatta annemi, hatta hizmetçiyi odaya sokmadım. Kimse o kadar mustarip ve zayıf bir Cemal görmesin istiyorum. Isırabının ne derecesini ne de derinliğini anlıyorum. Dudakları sarkmış, gözleri sönmüş, burnunun etrafında ihtiyar çizgiler, uzun kolları dizlerinin yanına düşük, ölü sükunetiyle oturuyordu. Bir iki defa ayağımın ucuna basarak aşağıya indim, çıktım. Annemin gözleri kırmızı, karşısında İhsan ölü bekler gibi oturuyorlardı. İhsan'ın gözleri, ben her girdikçe, ben buradayım kardeşim diyordu. Ve gece 12'ye kadar Cemal kloroform almış gibi yüzünde acayip bir maskeyle uyumuş gibi kımıldamadı. Sonra birdenbire konuşmaya başladı. Ne Mukbil Bey'den ne de zavallı küçük şehitten bahsetti. Çirkin, mağuf bir düşüncenin zulmü altındaydı. Şimdi hala tekrara mütehammil değilim. Kulağıma fısıldıyordu. Ben de aynı fısıldıyla. Yok Cemal, bunu düşünme. Ayşe ölür de bu olmaz. Yemin ederim, yemin ederim görmüş gibi bunu bilirim diyordum. Bereket versin geri İzmir'den telgraf geldi. Ayşe 3 gün sonra geliyordu. Perşembe günü Ayşe gelecek, cuma günü meşhur Sultanahmet mitingi olacaktı. Mizahi bir oyun gibi başlayan propaganda birdenbire kanla, ateşle taksit edilmiş, Avrupa nazarında kendisini terbiye etmek isteyen insanlar gibi değil, zalimlere haykıran mazlumlara benzemeye başlamıştık. Fatih mitingi gelmiş geçmişti. Frenk mahafili İstanbul galeyanını henüz ciddiyetle telakki edip etmemekle mütereddit görünüyordu. Öyle ya, silahsız, ordusuz bir milletin yeisinden ne çıkar? Perşembe sabahı Cemal ile beraber Ayşe'yi vapurdan almaya gittik. Rıhtım kıyamet gibi kalabalık, hala sokakların vecd ile karışık somurtkan ve isyankar havası var. Kalabalığın arasında İhsan uzaktan gözüme ilişti. Bizi görmemiş gibi uzakta duruyordu. Fakat biliyordum ki bizimle beraber olmak için oradadır. Ben vapura çıkmadım. Rıhtıma dayandım. Şapkalı palikaryaların kahkahalarını, ayaklarını içimde katılaşan bir sesle seyrederken bekledim. Araba bulmak belki kabil olmayacaktı. Zavallı Ayşe'yi İstanbul Türk kadınlarının Ermeni, Rum kondüktörler, Ermeni, Rum, İngiliz polisleri ve hafiyeleriyle işkence edildiği bu tramvaya nasıl bindirecektik? İşte Ayşe, Peyami nerelere daldın yine? Cemal'in yanında kolu bir bağ içinde simsiyah örtülü bir kadın. İçimden İzmir geliyor dedim. Sonra uzattığı büyük uzunca bir beyaz eli sıktım. Yüzünü kaldırdı. Tükün içinde aramızda yürüdü. Koyulaşmış yeşil esmer gözleri, etrafındaki siyah kirpikleri, yaslı İzmir'in zeytinliklerini örten yas örtüsü gibiydi. Mustarip derin yüzünde ne yaş ne de telaş vardı. Öyle karanlık ve derin bir şeydi ki. Yanından ince kaşları altında o siyah kirpik çerçevesine ve biraz uzunca burnuna bakıyordum. Kendini getiren vapura başını çevirip bakarken yüzünün gözlerinden de şayanı dikkat olan parçasını Oscar Wilde'ın dediği gibi fil dişli saplı bir bıçakla açılmış bir kızıl nar gibi dudaklarını gördüm. Büyük, biçimli, kırmızı dudaklarının ve arasındaki sedef gibi sağlam beyaz dişlerinin nihayetsiz bir kudreti, zenginliği vardı. Köprünün başında arkamdan bir el, kalabalığın arasına nasıl çekilmiş olduğunu hayret ettiğim bir araba önünde beni durdurdu. İhsan, arabacının kapısını açtığı bir kupayı gösterdi. Çekilmek istedi, fakat Cemal onu görmüştü. Sesi biraz titreyerek, ''İhsan, ne kaçıyorsun kardeşim? Ayşe, arkadaşım İhsan.'' diye birbirlerine takdim etti. Yemin edebilirim ki İhsan'a, Ayşe'nin gölgeli gözleri görmeden baktı ve görmeden beyaz elini uzattı. Fakat o eski padişahların türbelerindeki saça kuçlarını öpen eski bir Osmanlı gibi beyaz elin üstüne dindar ve müteheyyiç eğildi. Annem Ayşe'nin boynuna sarıldı. Yanaklarından öptü, sonra onu odasına çıkardık ve Cemal ile yalnız bıraktık. Akşam aşağıya el ele iki çocuk gibi indiler. İkisinin de gözleri şiş ve kırmızıydı. Fakat Cemal tamamen Ayşe'nin hükmüne girmiş, Ayşe de çölde kaybolan bir gurbet yolcusunun yegane tesadüf ettiği bir insan gibi Cemal'i sarılmış görünüyordu. Ayşe'nin ısrabı Cemal'in gözlerine baktığı vakit feveran edecek bir fırtına gibi gözlerini karartıyor, fakat İhsan'ın mavi gözlerindeki erkek kuvvetinin kardeşliğiyle dağılıyordu. Ertesi gün mitinge bizimle beraber Ayşe de geldi. Sokaklarda manidar bir sükun vardı. Müslümanlar harikulade sessiz fakat muzlim gibi görünüyorlar. Hristiyanların hepsi endişeli, mütecaviz olup olmamakta, Müslümanların bu haliyle ihtisa edip etmemekte mütereddit görünüyordu. Bütün deşilen çıbanlar arasında en koyu cerahat, yerli Hristiyanların velveleli zaferlerinden, arkalarını İngiltere ve Fransa'ya vererek Türkiye yağdırdıkları gayzdan akıyordu. Bunun için Osman Bey önünde tramvaya binerken kalabalık şayanı dikkatli. Fakat biz teferruatı göremiyorduk. Önümüzde sessiz yürüyen sakat kollu Ayşe'yi ve onun alameti olduğu bütün buradan bir millet faciasını düşünüyorduk. O gün neler neler gördüm.
Ayrım sonu.